Ayrım 20, sayfa 228. 3. Ayrıştırıcı, dışlayıcı yaklaşım. Güzel olan kötüdür ve estetik-etik ilişkisizliği. Ayrıştırıcı ya da dışlayıcı yaklaşımların hepsini kapsayacak genel bir değerlendirmede bulunmak neredeyse mümkün gözükmemektedir. Buna rağmen ayrıştırıcı yaklaşımla etik ve estetiğin otonom ayrı disiplinler olduğu ve dolayısıyla da ya etik adına estetiğin geri plana itildiği, bazen de reddedildiği ya da tam aksi istikamette estetiğin önemini vurgulamak için etiğin geri plana itildiği, hatta etiğin estetikte söyleyecek bir şeyinin olmadığı iddiaları kastedilmektedir. Ayrıca her iki disiplini, etik ve estetik, epistemik bir bakış tarzıyla değerlendirmeye tabi tutan ve onları hakikat değerleri bağlamında ayıran tahlilleri de burada unutmamak gerekir. Roseau, etik ve estetiğin aynı şeyler olmadığını, ikisi arasında kurulmaya çalışılan ilişkinin hem birey hem de toplum için sakıncalar içerdiğini ve şayet birinin tercihi söz konusuysa bunun erdem olması gerektiğini söyleyenlerden biri Roseau'dur. O, etik ve estetikle ilgili düşüncelerini Dijon Akademisi'ne sunduğu Bilimler ve Sanatlar Üstüne Söylev adlı test çalışmasıyla ortaya koymaya çalışır. Roseau'ya göre bilim, estetik ve özellikle de sanatların gelişmesi ruhları bozmakta, erdem ve ahlaki tehlikeye sokmaktadır. Bütün kötülükler, bilim ve sanat değerlerinin yükselmesi ve onların bir sonucu olan ahlaki değerlerin alçalmasıyla insanlar arasına giren eşitsizlik belasından doğmuştur. Roseau, artık bir insanın namuslu ya da erdemli olup olmadığına değil, bir sanata kabiliyeti olup olmadığına bakıldığını belirtir. Sanat ve estetik kendini amaçsız amaçlılık şeklinde konumlandırdığından bir kitabın yararlı olmasına değil, iyi estetik yazılmış olmasına bakılmaktadır. Güzel söylevlere, resimlere ve benzeri yüzlere armağan verilirken güzel eylemlere hiçbir şey verilememektedir. Roseau'ya göre aramızda bilginler ve sanatçılar yetişmeye başlayalı İyi insanlar ortadan kaybolmuştur. İnsanlar artık sadece erdemin bilimini yapmaya başladıkları günde her şey mahvolmuştur. O, Sokrates'in de yaşasaydı kendisi gibi düşüneceği, sanat ve bilimleri küçük göreceği kanaatindedir. Zira o, Sokrates'in insanlığı her yönüyle saran estetik ve sanat çılgınlığına yardım etmeyeceğine ve kendi öğrencilerine olduğu gibi bizim çocuklarımıza da tek yol göstericinin erdem olduğunu belirteceğine inanmaktadır. Atina'yı süsler, gösterişler içinde gördün. Senin büyük ruhun bu duruma kim bilir ne derdi? Tanrılar diye haykırdın. Nerede o tok gözlü, temiz yürekli insanların oturdukları kamış tavanlı kulübeler, toprak döşemeli evler? Nerede Atina'nın sadeliği? Bu uğursuz saraylar, bu tablolar, bu anıtlar. Çılgınlar, ne yaptınız? Siz milletlerin efendisi, yendiğiniz zevk düşkünü insanların kölesi olmuşsunuz. Roseau, Yunanlıların Mısırlılardan aldıkları eski bir geleneğe, mitolojiye dayanarak sanatları icat eden Tanrı'nın insanların rahatına düşman bir Tanrı olduğuna inandıklarını belirtir. Roseau'ya göre bilim ve sanatların kaynağı sanıldığı gibi iyi ve hoş şeyler değildir. Mesela astronomi boş inançlardan, güzel söz söyleme sanatı hırstan, kinden, dal kavukluktan, yalandan, geometri cimrilikten, fizik boş bir meraktan ve hepsi birden insanın kendisini beğenmesinden doğmuştur. Dolayısıyla bilimleri ve sanatı doğuran bizim iyi hasletlerimiz değil, kötü yanlarımızdır. Roseau'ya göre ahlak üzerine düşünürken ilk çağların sadeliğini anmamak mümkün değildir. Zira o çağlar yalnız doğanın eliyle süslenmiş güzel bir kıyıdır. Her an biraz daha uzaklaştığımız bu kıyıya dönüp dönüp üzüntüyle bakıyoruz. Her işlerini tanrıların gözü önünde yapmaktan zevk alan bu insanlar o zaman kulübelerinde tanrılarıyla birlikte yaşarlardı. Kötülük başlayınca insanlar bu rahat kaçıran seyircilerden usandılar ve onları heybetli estetik ve sanatsal tapınaklara koyup kendilerinden uzaklaştırdılar. En sonunda tanrıları tapınaklardan da attılar ve içlerine kendileri yerleştiler. Özetle Roseau, estetik ve etiği kesin bir şekilde ayırmakta, ahlak adına estetik ve sanattan vazgeçmektedir. Ona göre bilim ve sanatlarla uğraşmak yüreklere dirilik ve sağlık vermekten ziyade onları yumuşatıp kadınsılaştırmaktadır. Estetik ve sanatsal düşüncenin yoğunlukla arttığı ya da geliştiği toplum ve medeniyetler yıkılmaya mahkumdurlar. Rousseau, içinde yaşadığı Batı medeniyetinin böyle bir süreci yaşadığını düşünmektedir. Evet, artık fizikçilerimiz, matematikçilerimiz, kimyacılarımız, astronomlarımız, şairlerimiz, müzikçilerimiz, ressamlarımız var. Ama değerli yurttaşlarımız yok. Varsa bile onlar hor görülmekte, ıssız köylerimizde yoksul, perişan bir şekilde sürülmektedirler. Wittgenstein. Rousseau, ahlak adına estetik özellikle de sanatı etikten koparmış ve sanatın kötücül doğası ve sonuçları üzerine vurguda bulunmuştur. Analitik felsefenin önemli bir temsilcisi olan dilci, Wittgenstein de Rousseau kadar olmasa da bunu doğruluk adına yapmıştır. Wittgenstein'ın birinci dönemine aittir. Resim kuramına göre Tractatus'taki görüntü olguların varlığının veya yokluğunun bir imkanını temsil etmek suretiyle gerçeği gösterir ve görüntünün gerçeğe olan uygunluğu ya da uygunsuzluğu önermenin doğruluğu veya yanlışlığını ortaya koyar. Görüldüğü üzere Wittgenstein için var olan her şey olduğu gibidir. Vuku bulan her şeyde vuku bulduğu gibidir. Tractatus'ta ahlak ve estetik bir ve aynıdır çünkü bir anlam ifade etmezler. Wittgenstein için dünyada değer yoktur ve var olduğuna inanılsa bile bu izafi bir durumdur. Wittgenstein, ikinci dönemine ait eserlerinde Tractatus'ta dilin dışında bıraktığı estetik ve ahlakla ilgili önermeleri yeniden dilin felsefenin içine alır. O, bu dönemde özellikle estetik yargıların geçerliliği sorunuyla, fakat bunların olgusal doğruluklarıyla değil de anlamları üzerinde durur. Ona göre estetik önermelerin anlamlılıkları o dili bilenler ya da anlayanlarca belirlenir. Yani bu işin uzmanları tarafından belirlenir. Doğru estetik önermeler ise eğer varsa yine ancak bu uzmanlarca bilinebilirler. Çünkü estetik yargılar için başka ölçütler ya da onların doğruluğunu ortaya koyacak başka kanıtlar yoktur. Bu bir oyunu oynamak, hatta izlemek için oyunun kurallarını bilmek gibi bir şeydir. Çocuk birçok şeye inanmayı öğrenir. Yani bu inançlara göre eylemde bulunmayı öğrenir. Parça parça inanılanların bir sistemi ortaya çıkar ve bu sistemde bazı şeyler sarsılmaz şekilde sabit, bazı şeylerse az çok oynaktır. Bu, estetik yargıların hiçbir geçerliliğinin olmadığı anlamına gelmez. Şayet Wittgenstein için estetik yargıların bir anlamı varsa, o zaman ölçütle ne kastedilmektedir? Bu sorunun tam anlamıyla cevaplanabilmesi için Wittgenstein'ın estetikten ve güzelden ne anladığının temellendirilmesi gerekmektedir. Wittgenstein'e göre estetik çok geniş bir alana sahiptir. Onu ortaçağın nominalist perspektifinden değerlendirmek ve sadece güzelin felsefesi şeklinde düşünmek yanlıştır. Güzelin estetik gibi geniş bir alanı kapsaması kabul edilebilir bir durum değildir. Çünkü güzel bir sıfattır ve belli niteleme özelliğiyle alakalıdır. Güzelin bir sıfat olmasından dolayı estetik dışında başka alanlarda da kullanılabilmesi mümkündür. Örneğin güzel bir kahve dediğimizde güzeli estetik alanın dışında kullanmış oluruz. Zira güzel bir kahve dediğimde bende uyanan geçici haz duygusundan söz ediyorumdur. Oysa estetik haz böylesine geçici bir haz değildir. Kısacası güzel sözcüğünün kullanımı başka sözcüklerin kullanımlarından daha müphemdir ve çoğunlukla bizi yanlış anlamlara götürür. Öyleyse Wittgenstein'e göre estetik salt bir güzellik bilim olarak temellendirilemez. Ancak güzellik ile insan arasında belli bir ilgi de vardır. İnsan güzelden hoşlanır, ondan haz duyar. Güzelin amacı insana haz vermesidir. Ama bu haz kesinlikle bir kahvenin bizde uyandırdığı bir haz değildir. Wittgenstein, estetik yargılarda kullanılan güzel, çirkin, tatlı, hoş gibi sıfatların hiçbir anlamı olmadığını savunur. Çünkü bunların dayandıkları hiçbir ölçüt yoktur. Estetik önermelerde güzel gibi sıfatlar bir anlama sahip değilse, o zaman mesela bir elbisenin güzel olduğunu söylediğimizde neye dayanarak böyle bir yargıda bulunuyoruz? Ve söz konusu yargıyla anlattığımız nedir? Wittgenstein, elbisenin hoşumuza gitmesi, onu beğenmemiz ve terzi tarafından dikilen elbise için tamam, doğru dememizin belirli kurallarının önceden öğrenmemizle alakalı olduğunu düşünür. Terzi burası kısa der veya biz hayır değil, yani kabullenilmiş kurallara uygun veya değil deriz ya da kuralları yorumlayarak şöyle olmalı diye düşünürüz. Yani Wittgenstein'e göre estetik yargı objeyi belirli kurallar açısından değerlendirmektir. Dolayısıyla da böyle bir yargıda bulunmak, objenin ait olduğu kuralları bilmeyi ve uzmanlığı gerektirir. Çocuk yetişkine inanarak öğrenir. Yığınla şey öğrendim ve bunları insanların otoritesi temelinde kabullendim. Sonra kendi deneyimlerimin bazı şeyleri onayladığını, bazı şeyleri onaylamadığını gördüm. Çocuk dili öğrendiğinde aynı zamanda neyin araştırılıp neyin araştırılmayacağını da öğrenir. Odada bir dolap olduğunu öğrendiğinde daha sonra gördüğünün hala dolap mı yoksa yalnızca bir tür sahne dekoru mu olduğundan kuşkulanması ona öğretilmez. Şayet estetik yargılar Wittgenstein'ın da belirttiği üzere kültürlere göre değişen fakat öyle ya da böyle belirli anlamlara sahip olan yargılarsa hem vardırlar hem de dille aktarılabildikleri için bazı doğrulukları içinde barındırırlar. Elbette çalınan bir müzik parçasının güzel olup olmadığı, onun kurallarını bilen kişilerce anlaşılabilen bir uzmanlık işidir. Mesela burası tiz değil bas olmalıydı yargısı gibi. Eğer kuralları öğrenmemiş olsaydım, estetik yargıda da bulunamazdım. Kurallar öğrenilmek suretiyle daha doğru bir yargıya varılır. Gerçekten de kuralların öğrenilmesi yargıyı değiştirir. Görüldüğü üzere Wittgenstein'ın estetik ve yargıların doğruluğu meselesini uzmanlara bağlaması ve estetik yargıları doğrulukları açısından değerlendirmek suretiyle de Kant'ın estetik felsefesinden ayrıldığı görülmektedir. Yani Kant, estetik yargıları bilgi konusu yapmazken Wittgenstein, estetik yargıları bilgisel yargılar gibi ele almaktadır. Nasıl bilgisel yargıların zihnin objesine uygun olup olmadığıyla doğrulukları tespit ediliyorsa, burada da estetik objenin kurallara uygunluğu, güzellik, doğruluk olarak çözümlenmektedir. Dolayısıyla da estetik yargının ölçütü son noktada mantık ilminin konusu haline getirilmektedir. Bu ise doğanın büyüsünün bozulması demektir. Çünkü kendisiyle görüşmelerinde hocası, Russell'ın da belirttiği gibi dünyanın güzelliği mantığın cehenneminde değerlendirilmek zorunda kalınmaktadır. Russell'ın ifadesiyle Wittgenstein bunun içi boş genellemelerden ibaret olduğunu gösterdiği zaman çok acı çektim. Bunu söylerken bir yerde yıldızlı gökler ve kayalık bir kıyıda fırtınalı bir deniz gibi besbelli şeyleri, mantıksal yapının betimlemedeki zorluğunu kastediyorum. Wittgenstein kesin bir şekilde estetikle etik arasında bir bağlantının olmayacağını söyledikten sonra onun psikolojiye indirgenmesine ya da estetik yargıların psikoloji bilimiyle değerlendirilmesine de karşı çıkar. Mesela bir müzik parçasını bir psikoloji laboratuvarında deneylemek ve şayet denekler müzik parçasının belli bir ölçüde etkisi altında kalıyorlarsa, bu müziğin tümüyle belli bir etkiye sahip olduğunu saptamak bir estetik araştırmayla kastedilen ya da estetik bir araştırmanın varmak istediği bir şey değildir. Çünkü estetik açıklama, belirli kurallara dayanmakla birlikte olgusal nedenselliğe dayalı bir açıklama değildir. Elbette estetik obje bir yönüyle duyulara dayanır. Fakat öznel olsun ya da olmasın, Adorno'nun da belirttiği üzere estetik obje ve sanat kendisinde artı bir şey daha taşır. Adorno'nun söylediği bu artı ya da fazladan şey, Kant ile Wittgenstein arasındaki en önemli ayrımdır. Çünkü Wittgenstein, gördüğünden fazlasını resmetme diyerek sanatın bize doğa harikalarını açmasını duyumsal boyutta değerlendirmeyi seçmektedir. Mesela o, yeni açan bir çiçekteki muhteşemliği, bak nasıl da açmış şeklinde kavrar. Kısacası Kant, estetik yargının özgürlük alanına yani etikle alakalı boyutuna dikkat çekerken, Wittgenstein estetik objenin olgusal boyutuna vurguda bulunarak duyumsal yönüne dikkat çekmektedir. Ve onun etik gibi aşkın alanlarla ilgisinin olmadığını savunmaktadır. Doğa güzelliği gibi yaklaşımların uygunluk, uyumla ve kurallara uymayla ilişkilendirilerek etik ya da din gibi alanlara bağlanmasına karşı çıkmaktadır. Bir sarkaca bakıp içinden şöyle geçiren birini düşünün. Bunu Tanrı böyle hareket ettiriyor. Tanrı'nın da bir kez olsun hesaba göre davranmaya hakkı yok mu? Sartre. Etik ve estetiği kesin çizgilerle ayırmaya çalışan filozoflardan biri de kuşkusuz varoluşçu filozof Sartre'dır. Felsefede Platon'dan beri belki de Sartre kadar sanat ve estetik üzerinde duran başka bir filozof yoktur. Onda sanat ve felsefe iç içedir. Sartre'ın neredeyse tüm eserleri sanat felsefesi ya da estetikle alakalıdır ve söz konusu sanatsal ilgi onun varoluş felsefesiyle kuşatılır. Geleneksel felsefede önce öz, sonra varoluşun geldiğine inanılır. Fakat varoluşçuluk bunun tam tersini söyleyerek önce varlık olarak insan vardır, sonra öz gelir der. İnsan özünü sonradan kendi yaratır. Dünyada acı çekerek, yalnız hissederek, yabancılaşarak kendi kendini tamamlayıp belirler, özünü kazanır, oluş özden önce gelir. Nesnelerde ise bunun tam tersi bir durum söz konusudur. Böyle bir anlayış içerisinde varoluşçuluk iki şeyi öne çıkartır. Birincisi nesneleşmek, somutlaşmaya ve somutlaştırmaya karşı çıkmak. İkincisi ise insanın özgürlüğe mahkum bir varlık olduğuna inanç. Varoluşçu felsefenin bu iki özelliği Sartre'ın sanat anlayışını ve sanat felsefesine bakışında belirlemektedir. Sartre'a göre her türlü nesnelleşme ve nesnelleştirme kötüdür. Sanattan anladığımız şayet nesnelleştirme ya da somutlaştırma ise o zaman sanat da kötüdür. O bu bağlamda sanat ve edebiyatın nesnelleşmiş bir ruh olduğunu söylemekte ve böyle bir ruhun neye yaradığını sormaktadır. Sanat eseri Sartre açısından sadece uzaktan saygılı bir şekilde seyretmeye yarar. Çünkü insan kaçınılmaz bir neden olmadıkça ruhunu öyle herkesin önüne açıp somutlaştırmamalıdır. Tabaklanmış, inceltilmiş, kimyasal işlemlerden geçirilmiş olan bu ruhlar kendilerini satın alanlara ve bütünüyle dış dünyaya dönüktürler. Bu yüzden sanat olabildiğince somuttan ve somutlaştırmadan kaçmalıdır. Hatta bizler bile dünyada somutlaştırmadan uzak durmalıyızdır. Mesela beyaz güller bana bağlılığı hatırlatıyorsa, bu artık onlara bir gül olarak bakmayışımdan ileri gelmektedir. Zira bakışım güllerin olgusallığını aşmış, onların ötesinde soyut bir etkiye yönelmiştir. Sartre işte bu durumda sanatın somutlaştırıcı tavrına karşı çıkarak onların köpük köpük açılışlarını, insanın içini burkan tatlı korkularını fark etmiyorum. Kokularını fark etmiyorum. Unutuyorum gülleri. Hatta onları algılamıyorum bile demektedir. Sartre, yaşamın anlamını belirleyenin determine olmamak ve varlığının özünü belirleyebilmek olduğuna inanır. Ama böyle bir varlık acıyla, çileyle oluşunu gerçekleştirir. O ne melektir, ne hayvan, ne de sıradan bir ağaçtır. Sartre'a göre keşke bir ağaç olabilseydik. O zaman yaşam belki bir anlam kazanabilirdi. Ya da bu sorunun bir anlamı kalmazdı. Çünkü o zaman bütün bilincimizle karşıt olduğumuz bu dünyanın bir parçası olurduk. Bu yüzden sanatçı kötüdür. Çünkü o insanın ilgisini tekrar determine edilmiş olan bu dünyaya çevirmeye çalışır. Sartre da daha önce bahsedilen Rousseau gibi estetik ve sanatın kaynağını insanın kötücül doğasına bağlar. Sanatsal yaratışın en önemli dürtülerinden biri hiç kuşkusuz dünyaya oranla daha önemli olduğumuzu gösterme gereksinimidir. Zira yapılan esere oranla kendimizi daha önemli hissederiz. Ama bu kez de yaratılan nesne elimizden uçup gider. Kısacası Sartre'a göre ikisini bir arada yürütmek mümkün değildir. Bu ikilem yeni yetişen ressamın ustasına sorduğu şu soruya benzer. Tabloma ne zaman bitmiş gözüyle bakmalıyım? Ustanın karşılığı şöyledir. Karşısına geçip de şaşkınlıkla ben mi yaptım bunu dediğin zaman. Bir başka deyişle hiçbir zaman. Çünkü bunu diyebilmek kendi eserine başka birinin gözüyle bakıp yaratılan şeyin üstündeki örtüleri kaldırmak anlamına gelecektir.